Ayrım 18. Babanın İntikamı. Mark Weingartner, sayfa 171. Sohbet ve içki faslı yarım saat daha devam etti. Michael Corleone'nin kan şekeri olmasa mezelerle biraz daha devam edilirdi. Michael meze tabaklarından birkaç zeytin, biraz peynir ve kappa kolla atıştırmıştı. Artık gerçek yemek yemesi gerekiyordu. Tabağını masaya bıraktı ve biraz su içti. Michael'ın yanındaki koltuğa yerleşen Tom Hagen, Neri'ye diğer korumaları da alıp ana salona geçmesini işaret etti. Öteki donlar da Michael'ın yerini aldığını görünce hemen ardından seyirttiler. Neri kapıda dikilip salonu gözetim altında tutarken garsonlar buharları tüten makarna kaselerini getirdiler ve herkesin içkisini tazeleyip ekmek sepetlerini yeniden doldurdular. Son garson da çıkınca Al Neri başıyla Michael'a bir işaret verdi ve kapıyı arkasından kapattı. Komisyon 2 yıldır toplanmamıştı ve bu yüzden karara bağlanmayı bekleyen nispeten rutin konular birikmişti. Michael eğer kimsenin itirazı yoksa dedi, yemeğimizi yerken bir yandan da çalışalım derim. Böylece belki havai fişekleri görmeye gidebiliriz ya da en azından şafak vakti evlerimizde oluruz. Kimse buna itiraz etmedi. İnsanların bu tür adamlar hakkındaki onca korkunç hayaline, yani dayaklar, haraçlar, cinayetler, karşın, her şeyin yemekte karara bağlanması bu işin de gerçeklerinden biriydi. Tıpkı emlakçılıkta, yayıncılıkta veya Hollywood'da olduğu gibi. Fakat bu adamlar için olay sadece iş değildi. Bazıları yemek yerken gerçekten de her şeyi yapardı. Mesela Paoli Fortunato biftekli sandviçlerini yerken Fredo Corleone'ye kendi gözüyle tanık olduğunu iddia etmişti. Son derece şaşırtıcı gelen bir koreografiyle sürekli olarak iki kadın düzerdi. Olayın pis ve güzel yanlarını Michael'a da bir kez anlatmıştı. İlk konular yeni patronların, yani Greco ile Villone'nin ve bir de Jackie Pimpon Pignatelli'nin sağlık nedenleriyle ayrılması üzerine gelen adamın onaylanmasıydı. Hiç tartışma yaşanmadan her kafadan çıkan sıcak selamlaşmalarla konu açıldı. Sonra çeşitli ailelerin yeni üye adaylarının onaylanmasına geçildi. Orada temsil edilmeyen ailelerin önce yeni üye kayıtlarını açabilmek için ve kaç üye alabilecekleri konusunda izin almaları gerekiyordu. Sonra bir komisyon üyesi bulmak ve isimleri ona sunmak zorundaydılar. Masada yeri olan aileler hem kayıt defterlerini açma konusunda daha şanslıydılar, hem de adayları hakkında bir itiraz olursa savunma konuşması yapabiliyorlardı. Yine de genelde isimler masaya bu kadar yaklaşana kadar zaten incelenmiş olurdu ve burada yapılan işlem bir formaliteden ibaretti. Ama Michael bunun neredeyse sonsuza kadar sürdüğünü düşünüyordu. Yeni donlara bir nezaket gösterisi olarak ilk önce onlara söz verildi. Villone de zarif bir şekilde sırasını Greco'ya bıraktı. Greco, peki o zaman dedi. Winnie Golamari, içinizden ailesini tanıyanlar olabilir, ben tanımıyorum. İyi bir adam, çok, çok iyi bir adam. Kara Tony Stracci gözlerini kısıp sanki bu açı daha iyi hatırlamasına yardım edecekmiş gibi başını eğerek, ''Ben bir Vicente Colamari tanımıştım.'' dedi. ''Saygısızlık etmek istemem ama eğer bu benim tanıdığım kişi ise benimle dalga geçtiğini düşünürüm.'' Greco, ''Ama bu Golamari.'' dedi. ''Çünkü benim düşündüğüm Winnie Colamari ise unut gitsin. Yaşlıdır, en az 80 olmalı. Yardım etsene Elio.'' Omuz silken konsilyeresine dönmüştü. ''Korkarım başka bir beyefendiden söz ediyorsun.'' dedi Greco. Kaşları çatılmış olan Carla Tramonte iki eliyle masada davul çalmaktaydı. Kardeşinin kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. New Jersey donu bu Vinnie konusunda yanılmış olabilirim diye kabullendi. Çünkü insan her şeyden emin olamıyor, hele benim yaşımdayken. Fakat o hani güpe gündüz bir kızla maymun kafesinde yakalanan herif değil miydi? Genç bir çocuk, kız da 13'ünde filan. Feci. Tamamen farklı biri. Senin söz ettiğin tipi biliyorum ve... Sam Drago, yeter dedi. Stracci elindeki baton ekmeği sallıyordu. Stracci ise Greco'ya dur dedi. Golamari, Pine Barrens'taki o işin neydi adı? Publio bilmem kim. Onunla birlikte yapan adam değil miydi? Rahatladığı gözle görülen Greco doğru dedi. Evet, Publio Santini. Ozzy Altobello, ben Santini'ye şahsen kefil olurum dedi. Greco sanki masada görünmez bir kağıt duruyormuş gibi işaret parmağıyla vurup, ''Listemdeki ikinci isim de o.'' dedi. Yazılı bir liste yoktu, asla bir şey kağıda dökülmezdi. Tony Stracci kafasını eğip dudaklarını büzdü. ''Bunlar iyi adamlar, Vinny ile Publio, güzel şeyler duyuyorum.'' Carlo Tramonti başını geriye atıp derin derin iç geçirdi. Birkaç kişi dönüp ona baktı. Augie Tramonti de elini ağabeyinin omzuna koydu. Carlo bir şey diyecek gibi oldu ama demedi. Konuşmalar öylece sürüp gitti. İsimler ortaya kondu, kısaca tartışıldı ve onaylandı. Her seferinde bir aile olarak. Bütün o süreçte Carlo Tramonti sabırsızlandığını saklamadı. Öfkeli biri olarak tanınan kardeşi de Carlo'yu yatıştırmaya çalıştı. Hatta bir an geldi, Augie bir komi gibi ağabeyinin önündeki tabakları kaldırıp kırıntıları temizledi. Elbette Carlo Tramonti herhangi bir isim önermiyordu. Bir tek o, böyle şeyler için komisyondan izin almazdı. Leo Cuneo, Tattaglia adayları hakkında sorular sorup Ozzy Altobello'yu bunalttı. Aslında geçen hafta Sakat Çocuklar Vakfı'nın yemeğinde Michael'a New York aileleri tarafından önerilecek adayların hepsini bildiğini ve gayet iyi bulduğunu söylemişti. Carlo Tramonti yüzünü ellerinin arasına aldı. Michael Corleone onun halinden anlıyordu. Zaten insanlar arkasından onu bir üniversite çocuğu, fazla Amerikan, geleneğe sarılırmış gibi görünen bir yenilikçi, daha ilk baştan burada olmayı bile istemeyen biri, girdiği anda çıkmak isteyen biri olarak suçluyor olmasa o da işin bu kısmını kısa kesmek isterdi. Bu arzusunu işleme koymayı düşündüğü tek bir seferde de Tom Hagen itiraz etmişti. Tom karışmamasını söylemişti. Bu adamlar arkadaştı ve birbirlerini pek sık göremiyorlardı. Konuşmak istiyorlarsa bıraksın konuşsunlardı. Tom'u hayal kırıklığına uğratmamak için Michael da sesini çıkarmamış bir şey yapmamıştı. Makarna faslından sonra fırında kaburga geldi. Etin ne kadar yumuşak olduğuna dair tezahüratlardan sonra tartışmaları başlattılar. Bunlar 2-3 kişinin oturup konuşarak çözemeyeceği sorunlardı. Michael'ın babasının açıkladığı gibi komisyon aslında sadece iki amaç için vardı. Kayıt defterlerinin açılması ve barışı sağlamak. Michael'ın düşüncesine göre bu konu politika alanına kadar uzanıyordu. Fakat şey yönetimiyle ilgili problemler bu salondaki fil haline gelse dahi Michael yine de esas ilkelere bağlı kalmaya çalışacaktı. Tramonti Michael'a anlamlı bir bakış fırlattı. Michael kafasını salladı. Daha değil. Toplantıyı ilk kızıştıran çekişme ne Danny Shay'in durumu hatta ne de yeni üyeleri donlarına onayına sunmaktı. Çekişme seyyar tezgahlar üzerineydi. Olay batı yakasının yukarı kısımlarındaki bir caddenin köşesinde yer alan iki sosisli sandviç satıcısı arasındaki tartışmayla başlamıştı. Satıcılardan biri Barzini'lerin koruması altındaydı. Diğerinin tezgahının kârına da Eddie Paradise'a bağlı bir adam ortaktı. Daha önceleri o köşenin bir önemi yoktu. Ama iki yeni iş yeri binası yapılınca altın madenine dönmüştü. Her iki satıcı da öncelik hakkının kendisinde olduğunu iddia etmişti. Birkaç gün sonra da Eddie'nin adamı için çalışan satıcı öbürünün üstüne kaynar sosis suları dökmüş, adam yanıkları yüzünden ölümden dönmüştü. Misilleme yapmak üzere Barzini'ler de ilk satıcının kolunu kırsın diye birini yollamışlardı. Sonra da yepyeni bir tezgahı getirip Corleone'lerindir diye düşündükleri başka bir tezgahın birkaç adım ötesine kurmuşlar ve fiyat kırmaya başlamışlardı. Ancak aslında o tezgah Cuneo'larındı ve başındaki adamları durumu görünce yanına iki adam alıp misilleme olarak haddini aşan Barzini tezgahını havaya uçurmak istemişti. Propan tüpleri yüzünden tezgahlar gerçek birer bomba gibiydi. Fakat Cuneo askerleri telleri yanlış bağladıkları için Tattaglia'ların koruması altındaki tezgahla birlikte kendilerini davaya uçurmuşlardı. Bir olay diğerini doğurmuştu. Donlar da bu dalaşın rüzgarına yakalanınca iş çığırından çıkmıştı. Gazeteler henüz olayı çözememişti. Esrarengiz bir patlama olarak yazmışlardı. Ama çözmeleri uzun sürmezdi. Beş ailenin de o köşeyi kapmak isteyen tezgahları vardı ve anlık kararlarla kimin alacağını belirlemek mümkün olmamıştı. biraz da ihmal edilmişti. Paylaşımın nasıl yapılacağı hakkında sistematik bir yöntem bulunmadığı için şimdi bu sistemi geliştirmek komisyona düşüyordu. Bu basit bir mesele değildi ama son birkaç aydır yapılan küçük görüşmeler neticesinde temel plan ortaya çıkmış, masaya hazırlıklı gelinmişti. Şimdi tek gereken komisyonun bu planı onaylamasıydı. Plan açıklanırken suratı kıpkırmızı kesilmiş olan Carlo Tremonti sakin bir sesle tuvalete gitmek için izin isteyecek kadar kendini toparladı. Ama koltuğundan ok gibi fırlamıştı. Michael Neri'nin adama göz kulak olacağını biliyordu. Kent dışından gelmiş diğer donlar sabırla dinlediler. Belki içlerinden onlar da ikinci sınıf bile olsa, New York'un beşte biri kadar da kar getirse, kendilerinin de birer kenti olduğunu düşünüp ya sabır diyorlardı. Fakat kendileriyle doğrudan ilgisi olsun ya da olmasın, belli ki kimse seyyar tezgahların önemsiz ve hatta bezdirici bir mesele olduğunu düşünürmüş gibi değildi. Bu mütevazı iş her yerde gangsterlerin sağmal ineğiydi. Tezgahlar epeyce pahalıydı. Michael'ın son duyduğuna göre birkaç bin dolardı. O yüzden de ortalama vatandaşların bunları alması zordu. Onlar da başka biriyle kar ortaklığı yapma yoluna gidiyordu. Böylece herkes mutlu oluyordu. Bazı çalışkan göçmenlere iş kapısı açılıyor ve yatırımı yapan da her şeyin üçte ikisini kazandığı gibi maaş ödemekten kurtuluyordu. Göçmenlerin binbir zorlukla edineceği izinler sihirli bir şekilde ortaya çıkıveriyordu. Diğer aile işleri, seyyah tezgahları, yiyecek içecek maddeleri, baharatlar, kağıt peçeteler, çakmak gazı, şemsiye, lastik ve benzeri gibi satılacak malzemeler sağlıyordu. Sonuç olarak iyi bir seyyar tezgah hiçbir riski olmadan bir restoran kadar gelir getirmekteydi. Ne vergi söz konusuydu, ne herhangi bir belediye hizmeti. Bakım onarım masrafları çok azdı. Maaş bordrosu gibi baş ağrıları yoktu. Ve emlak sahibi olmak veya kiralamak ya da bunları üzerinden yapacakları bir şahıs bulmak gibi geride iz bırakan bürokratik işlemler gerekmiyordu. Artı bir çevrede işler bozulunca orada bulunan restoranda da bozulurdu. Ama seyyar tezgahınızı alır başka yere giderdiniz. Seyyar tezgahlar para basıyordu. Her araba her zaman verimliydi. Böyle güzel bir sistemi bozabilecek tek şey o işi yürütenlerin kendi aralarında kavgaya tutuşması olurdu. Ve sonunda tek tek yapılan oylamayla bozmamasına karar verdiler. 14. Bölüm. Tatlı servisi yapıldı. Tabaklar dolusu tatlı kurabiye, ayrıca şefin annesinin özel tarifi olan armutlu ve İtalyan konyaklı bir tatlı ve elbette kahve ile badem likörü. Ve garsonlar yeniden salondan çıktı. Nihayet Carlo Tremonti konuşmasını yapmaya davet edildi. ''Kısa bir konuşma yapmak için uzun bir yol geldim.'' dedi. ''Bazılarınız güzel konuşan insanlarsınız.'' Michael ile Altobello'ya göz attı. Ama benim mütevazı bir geçmişim var ve bu konuda hiçbir zaman iyi olmadım. Hatta böyle güzel dostların önünde konuşurken bile. Çoğunuz son yaşadığım sıkıntıları biliyorsunuz. O hikayeyi bir daha kimseye anlatmak istemiyorum. Bazılarınızın anlatacak buna benzer hikayeleri vardır. Onlar da bana anlatmıyor galiba ha? Bu soru onaylayan birkaç mırıltıya neden oldu. O yüzden izninizle başka bir hikaye anlatacağım. Önceden duyduysanız beni bağışlayın. Benim örgütümde sırf biz daha eski olduğumuz için bazı farklı kurallar vardır. 100 yıl önce zencilere özgürlük verilince çiftlik sahipleri o tür işleri yapsınlar diye İtalyanları işe aldı. Bazılarımıza sanki köleymişiz gibi davrandılar ve bunlardan biri de benim büyük babamdı. Ötekilerin çoğu gibi o da çok çalışırdı. İtalyanlar buralara gelmeden çok önceleri hem tenekecilikte, hem ayakkabı tamirciliğinde, hem de meyve ticaretinde iyiydiler. Ayrıca balıkçılıkta ve istiridyecilikte de. Tremonti masadaki yerinden ayrılıp jüriye kapanış konuşmasını yapan bir avukat gibi bir aşağı bir yukarı yürümeye başlamıştı. Zaten mahkemelerde epeyce bulunmuştu. Sonra dedi, Anglolar, onların polis şefini öldürdü. Adam çok popüler olmakla birlikte servi kadar da bükülgendi. Ve suçlanan bizimkiler, yani İtalyanlar oldu. En başarılı İtalyan iş adamı, eyaletin en büyük domates fabrikasının sahibi olan adam, herkesin gözleri önünde gözünden bıçaklandı. Namuslu İtalyanlar toplanıp hapse tıkıldı. Mafya olmakla suçlandılar. ki ben o zamana kadar bu kelimenin bu anlamda kullanıldığını bile duymamıştım. Fakat liderler, hani şu seçimle gelenler ve ötekiler, asıl onlar mafya gibi veya en azından kafalarındaki mafyanın karikatürü gibi davranıyordu. Bütün bir sınıfa karşı kan davası güttüler. O insanlardan biri de benim büyük babamdı. Bir linç çetesi ortaya çıkınca polisler masum insanları hapishanenin bahçesine çıkardı ve kaçmalarını söylediler. Fakat kaçanlar bahçenin bir köşesinde kapana kısıldılar. Anglolar da, esnaflar, avukatlar, hatta bir Baptist faiz, 10 adım ötede sıra halinde karşılarına dizilip ateş açtılar. Çifteyle, tabancayla, artık ellerinde ne varsa. Büyük babam bir mucize eseri ölmemişti. Sonra Anglolardan biri, bekleyin dedi, bunlardan biri ölmemiş. Onun üzerine çiftesi olan biri gelip büyük babamın göğsüne bastı ve kafasını uçurdu. Katiller güldüler, eğlendiler. Bu olay bütün gazetelerde çıktı. Başkan Theodore Roosevelt de duydu ve hemen onay verdi. O gazete küpürleri odamda asılı. O yüzden bu ülkeyi yöneten insanların hakkımızda ne düşündüğünü asla unutmuyorum. Ve asla, ama asla unutmam. Hagen Michael'ın kulağına eğildi. Önceden kısa konuşacağını söyleyenler diye fısıldadı. Destan yazmak niyetinde olanlardır. Tramonti omzunun üstünden Hagen'a göz atıp çoğunuz Sicilyalısınız dedi. 1000 yıldır ülke yöneticilerinin bize nasıl davrandığını gayet iyi bilirsiniz. Kendimizi şu şeyler karşısında bulduğumuz duruma şaşırmamız gerekmiyor değil mi? Dostum Bay Şeyi başkan yapmak için uğraştın diye sana kabahat bulmuyorum Don Corleone. Çünkü senin ailenle onun bir geçmişi olduğunu filan anlıyorum. Michael boğazını temizledi. Tramonti gülümsedi. Katılıyorum Don Corleone. Bu John'u kim vurdu oynama zamanı değil. Leo Cuneo James diye atıldı. Jimmy Shea, John değil. Tramonti yıldırım hızıyla ona döndü. Carlos'u başkanın adını biliyorum. O lafın gelişi Tanrı aşkına. Leo Cuneo'nun konsilyeresi öne eğilip bir şeyler söyledi. Don Cuneo'nun kafası karışmış gibiydi. Peki o lanet olası John kim o zaman? Lafın gelişi dedim ya dedi Tramonti. Sadece kimi suçlayacağımızı bulmak için zamanımızı harcamanın anlamı yok demeye çalışıyorum. Olan oldu, adam Beyaz Saray'da, konu kapandı. Beyaz Saray'a giden her kim olursa olsun İtalyanlara dost değildir artık. Bunu hepimiz biliyoruz. Tramonti'nin şeyin rakibinin kampanyasına aklanmış milyonlarca dolar akıttığını da hepsi biliyordu. Üstelik bunu komisyonun şeyi destekleme kararına karşı gelerek yapmıştı. İtalyan olmayan bütün başkan adaylarının İtalyanlara karşı eşit ölçüde düşman olduğuna inanan birinin yapacağı bir şeye benzemiyordu bu pek. Tramonti burada konuşacağımız şey dedi, bu konuda ne yapacağımız, taşaklarımızı o küçük çükdeni şeyden kurtarmak üzere ne tedbir alacağımız, öyle değil mi ha? Ya da en azından bari taşaklarımıza zarar vermesin diye ne yapacağımız? Anlıyor musunuz? Size o hikayeyi bu nedenle anlattım. Kıssadan hisse çıkarın diye. Çoğunuz şehir çocuğusunuz. Ama biz taşralılar bir yılanı öldürmek gerektiğinde kesilecek yerin kuyruğu olmadığını çabuk öğreniriz. Demin anlattığım polis şefinin öldürülmesi gibi yani. Veya sözlerinin etkisini arttırmak için durakladı, bir parmağı havadaydı. Veya Danny Shea'ya bir şey olması gibi, anlıyor musunuz? O tür şeylerin hepsi yılanı iyice delirtir. Eğer Danny Shea şehit olursa bizim sonumuz geldi demektir, söyleyeyim. Kardeşi ulusal muhafızları üstümüze salar. Peki yılandan kurtulmak için ne yapılır? Michael Corleone'nin önüne gitti durdu. Sonra elini kasap satırıymış gibi havaya kaldırdı. Kafası kesilir. Tramonti kaldırdı eli, hızla masaya indirince Michael ile Hagen'ın bardaklarındaki sular döküldü. Ne Michael ne de Hagen gözünü bile kırpmadı. Hagen Michael'a eğer tarihten bir şey öğrendiysek ha diye fısıldadı. Çok daha uzunmuş gibi gelen bir an için Michael başında o balıkçı şapkalarının en uğursuzuyla rıhtımda oturmuş Anthony'ye balık tutmayı öğreten Fredo'yu gördü. Kendisi buna asla vakit bulamıyordu her nedense. Birkaç adım ötedeki Michael'ın ofisinde Tom Roth'u ele geçirmenin başkanı öldürmek kadar imkansız olduğunu söylemekteydi o sırada. Michael ise Fredo'ya bir göz atıp Tom'la dalga geçmişti. Tarihten bir şey öğrendiysek demişti, o da herkesin öldürülebileceğidir. Michael başının döndüğünü hissetti ve suyundan kalanı içti. Tramonti Cimişay dedi. Onun icabına bakılırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. En büyük dertlerimizin sonu olur. Peyton başkan olur ve o da Danny Shay'den en az bizim kadar nefret ediyor. Bu konuda Sam Drago da beni doğrulayabilir. Zaten Drago da bunu yapabileceğini belirtmek üzere başını sallıyordu. Gonka Peyton da Paskalya yumurtalarını saklamak için bizi Beyaz Saray'a çağıracak filan değil. Ama Danny Shay'i iş başında tutacak da değil. Bir de FBI var. FBI'yi unutun. Ama direktörü Danny Shay'den bizden bile çok nefret ediyor. Bizim peşimize düşmekten vazgeçer. Danny yerinde kalmış olsa bile. Herkes Danny Shay'in tarihe nasıl geçmek istediğini biliyor. Bizim gördüğümüz sıradan FBI ajanları da ona yardım etmek ister. Ama patronları... Unutun, bu konuda o da bizim kadar isteksiz. O yüzden demin de dediğim gibi dedi Tramonti. Sonra silah çekecekmiş gibi elini ceket cebine soktu. Hızlı refleksleri olan daha gençler üstüne atlamaya hazırlandı. Ama kimsenin ona mani olmasına fırsat kalmadan bir çelik parıltısı görüldü. Küçükçe ve yeni görünümlü bir kasap satırıydı bu. Tramonti masadaki yerine doğru dönüp satırı havaya kaldırdı ve bütün gücüyle masaya indirdi. Satır yarım santim kadar gömülmüştü. Sonra başka bir şey olmadığını göstermek için ellerini havaya kaldırdı ve her gün zararlı mahlukatları öldüren sıradan bir adammış gibi masadaki yerine oturdu. Agostino Tramonti candan bir tavırla ağabeyinin omzuna vurdu. Sanki onun konsilyeresi değil, ringin köşesinde bekleyen boks antrenörüydü. 18. ayının sonu. Sayfa 180.